Ayrım 15, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 235. 21. Kısım. Ertesi salı Sean, Duff kentten kaçtığından beri ilk kez konağa gitti. Johnson'la dört katip balo salonunda armağanları paketleyip üstlerine etiket yapıştırıyorlardı. İş bitmek üzere mi Johnson?
Öyle Bay Courtney, yarın bunlar için birkaç araba yollayacağım.
Evet öyle yap. Bu armağanların evde kalmasını istemiyorum. Sean mermer merdivenden çıkıp üst sandıkta durdu. Ev ölü gibiydi. Buraya insanların gelmesi, onu canlandırması gerekiyordu. Kısa süre sonra Johnson'la adamları işlerini bitirip ayrıldılar. Sean da aşağıya inerek çalışma odasına girdi. Duvardaki silah raflarına yaklaştı. Bir Purdy çiftesi alarak pencereye gitti. Silahı omzuna dayadığı an makine yağının kokusunu duyarak burun delikleri özlemle kımıldandı. Çifteyle hayali şeylere nişan alarak döndü ve birden karşısında Duff'ı gördü. Öyle şaşırdı ki namluyu arkadaşının başına çevirip kaldı. Duff ciddi ciddi, ''Ateş etme'' dedi, ''sessiz sedasız geleceğim.'' Sean silahı indirerek götürüp duvara astı. ''Merhaba.''
''Merhaba.'' Duff hala kapıda duruyordu. ''Nasılsın evlat?''
''İyiyim. Herkes nasıl?''
Sean, ''bu sözler kimi kastediyorsun?'' diye sordu.
''Söz gelişi kendiyi.''
Sean bir an düşündü. ''Onu taş öğüten makineye atsaydın daha fazla zarar verebilirdin.''
''Kötü ha?''
Sean ''kötü'' diye doğruladı. Bir süre sessiz sedasız durdular. Sonra Duff,
''Galiba sen de bana karşı pek iyi duygular beslemiyorsun artık.'' diye mırıldandı.
Sean omuz silkti.
''Dufford, sen domuzun birisin.''
İngiliz birden irkildi.
''Seni tanımış olduğuma memnunum oğlum. Yollarımız burada ayrılıyor sanırım.''
''Saçmalama Duff, içkileri koy. Sonra da bana bir domuzun neler hissettiğini anlat.''
Duff rahat bir soluk alarak doğruldu ve yüzündeki sevinci gizlemeye çalıştı. Ama Sean bunu fark etmişti. ''Bu konuyu kapatmadan sana şunu söyleyeceğim. Yaptığını beğenmedim. Neden yaptığını biliyorum ama yine de hoşuma gitmiyor. İşte söyledim. Buna ilave edeceğin bir şey var mı?''
''Hayır.''
''Pekala. Büfede viski sürahisinin arkasında bir şişe Courvoisier konyağı bulacaksın.''
Sean o gece otele gidince kendiyi bürosunda buldu. Geri geldi. Kendi soluğunu tuttu.
''Oh, o nasıl Sean?
Biraz utanmış gibi ama fazla değil.
Bunu sormadım, sağlığı nasıl?
Eskisi gibi, senin nasıl olduğunu sormak lütfunda da bulundu.
Kadın ona ne söyledin?'' dedi.
Sean omuz silkip yazı masasının yanındaki koltuğa oturdu. Kendinin saymakta olduğu yığılı altınlara baktı. Onun sorusuna cevap vermekten kaçındığı için ''Bu geceki bar hasılatı mı bu?'' diye mırıldandı.
''Evet.''
Sean gülümsedi.
''Zenginsin. Benimle evlenir misin?''
Kendi ayağa kalkıp pencereye gitti. ''Artık ikiniz konağa taşınacaksınız sanırım. Haynes kardeşler Victoria dairesini istiyorlar. Bu konuda üzülme. Konakta partiler verip eğleneceksiniz. Artık aldırmıyorum çünkü bu fikre alıştım.''
Sean kalkıp ona yaklaşarak kolundan tuttu ve kendisine bakmasını sağladı. Sonra gözlerini silmesi için cebinden ipek mendilini çıkararak uzattı.
''Duff'ı görmeyi ister miydin kendi?''
Kadın konuşamayacağını anlayarak ''Hayır'' der gibi başını salladı. ''Söz verdiğim gibi ona bakacağım.''
Kendi'yi kucakladıktan sonra gitmek için döndü. Kendi onun arkasından seslendi.
''Sean, zaman zaman gel beni gör. Akşam yemeği yer biraz konuşuruz. Hala arkadaşımsın değil mi?''
''Tabii kendi, tabii şekerim.''
Kadın gözyaşları arasında gülümsedi.
''Duff'la kendi eşyalarını toplarsan sandıklarınızı konağa yollarım.''
22. Kısım. Sean toplantı masasında karşısında duran Duff'a baktı. Onun desteğini istiyordu. Fakat Duff kayıtsızlıkla prosudun dumanını üfledi. Genç adam beni destekleyecek diye düşündü. Bir gece önce şiddetle tartışmışlardı. Duff'ın fikrini değiştireceğini ummuştu ama yanıldığını anlıyordu. Son kez onu razı etmeyi denedi.
''İşçiler %10 zam istediler. Bu kentte fiyatlar çok yükseldi ama aylıklar aynı kaldı. Bu adamların eşleri ve çocukları var. Bunları hesaba katamaz mıyız beyler?
Duff yine prosunun dumanını üfledi. Hratsky de saatini çıkararak anlamlı anlamlı baktı.
Max, bunu daha önce konuştuk Bay Courtney diye mırıldandı. Artık oylama yapalım.
Sean önerisini reddeden Hransky'nin elini kaldırdığını gördü. Duff'a bakmak istemiyordu. Onun Hransky ile birlikte oy vermesini görmek istemiyordu. Fakat kendisini zorlayarak başını çevirdi. Duff ellerini masaya dayamıştı.
Max sesini biraz yükseltti. Lehte oy verenler...
Duff'la Sean aynı anda sağ ellerini kaldırdılar. Sean ancak o anda arkadaşının aleyhte oy vermesinin kendisi için ne demek olacağını anladı. Duff göz kırpınca da dayanamayarak gülümsedi.
30'a karşı 60 oyla Bay Courtney'in önerisi reddedildi. Ben madenciler sendikasına şirketin kararını bildireceğim. Oturumu kapatmadan önce görüşülecek başka konu var mı?
Sean Duff'la beraber kendi bürosuna döndü. İngiliz tatlı tatlı,
''Seni desteklememin tek nedeni'' dedi, ''Hratsky'nin kazanacağını bilmemdi.''
Sean gülünce de oralı olmayarak devam etti.
''Aylıklara %10 zam mı yapmak masraflarda her ay 10.000 altın bir artışa yol açar.''
Sean kapıyı tekmeleyerek kapattı ve sesini çıkarmadı.
''Tanrı aşkına, insanlara duyduğun iyi hisleri saçmalık derecesine vardırma.'' Hratsky haklı. Bu ara yatırımlar yapacağız. Böyle masrafların yükselmesine izin veremeyiz.
Sean pekala diye omurdandı. Yakında bir grev olmayacağını umarım.
Grevleri halletme yolları vardır. Hratsky polislerin bizden yana olmasını sağladı. Üstelik Kimberley'den hemen 200 adam getirtebiliriz.
Sean patladı. Allah kahretsin Duff, bunun doğru olmadığını biliyorsun. O küçük gözlü, biçimsiz Buda da bunu biliyor. Lanet olsun, ben yine yapabilirim. Kendimi çok aciz hissediyorum.
Duff güldü. Yönetimi ona vermemizi isteyen sendin. Dünyayı değiştirmeye çalışmaktan vazgeç de evimize gidelim.
Fakat Max onları dış odada bekliyordu. Adam pek sinirli gibiydi.
Bağışlayın beyler dedi, sizinle biraz konuşabilir miyim?
Sean atıldı. Konuşan kim? Bay Hratsky mi sen mi?
Bu özel bir iş. Sean onu itip geçmeye kalkınca da adam yalvardı. Lütfen Bay Courtney, çok önemli.
Duff ne var Max diye sordu.
Sizinle yalnız konuşmalıyım. Sesini daha da alçalttı. Bir yandan da endişeyle sokak kapısına bakıyordu. Acaba daha sonra benimle buluşabilir misiniz?
Duff ay ışığında buluşuyoruz Max Millen. Yoksa müstehcen resim satmaya mı başladın?
Bay Hratsky beni otelde bekliyor. Bazı kağıtları almak için büroya uğrayacağımı söyledim. Gecikirsem kuşkulanır.
Max neredeyse ağlayacaktı. Duff birden ilgilendi.
Norman'ın bunu bilmesini istemiyor musun?
Aman tanrım, hayır.
Max korkuyla yutkunuyordu.
Ne zaman ve nerede buluşmamızı istiyorsun?
Bu gece ondan sonra. Bay Hratsky yattıktan sonra. Küçük kardeş madeninin doğusunda bir yol var. Orasını artık kullanmıyorlar.
Peki onu çeyrek geçe oraya geleceğiz.
Max, teşekkür ederim Bay Charlie Wood. Pişman olmayacaksınız diyerek kapıdan süzülüp gitti.
Duff memnun kalmıştı.
Bu adam patronuna kazık atmaya hazırlanıyor.
Gece 9:30'da konaktan çıkarak arka sokaklardan dolaşıp Cape yoluna girdiler. Sean istememekle birlikte heyecanlanmıştı. Duff'ın canlılığı her zaman bulaşıcıydı zaten. Yan yana atla ilerlerken Duff'ın pelerini havalanıyor, Sean'un prosunun ateşi karanlıklarda parlıyordu.
''Yola geldik Duff, ağırlaş biraz. Saat kaç?''
''Onu çeyrek geçiyor, erken geldik galiba.''
Küçük kardeş madeninin yanındaki tepeye doğru ilerlerlerken Duff'ın atı ürktü. Sean da kendi atının şaha kalkmasını önlemek için dizlerini kastı. Başını kaldırınca Max'in yolun kenarında bodur ağaçların arkasına çıkmış olduğunu gördü.
''Duff, ay ışığında buluşuyoruz Max Millen'' diye alay etti.
''Lütfen yoldan ayrılın beyler.''
Adam hala telaşlıydı. İki arkadaş atlarını bir ağaca bağlayıp Max Millen'ın peşi sıra karanlıklara daldılar.
''Max, bu konuyu açmadan önce bana bir söz vermenizi istiyorum.'' diye mırıldandı. ''Bundan bir sonuç alsanız da, almasanız da anlatacaklarımı kimseye söylemeyeceksiniz.''
Sean başını salladı. ''Kabul.''
Duff da ''Yemin ederim.'' diye güldü.
Max ceketini açıp uzun bir zarf çıkardı. ''Size önce bu belgeleri gösterirsem durumumu açıklamam kolaylaşacak.''
Sean zarfı aldı. Bunlar nedir Max?
Bay Hratsky'nin iş yaptığı 4 bankadaki hesapları.
Duff heyecanla bir kibrit yak Sean dedi.
Max mırıldandı. Yanımda lambam var.
Sean'la Duff onun yanında çömelerek sarı ışıkta belgeleri incelediler. Sean hayretle bu kadar borç diyebildi. Doğrusu böyle borcum olmadığına seviniyorum.
Max uzanıp onun elinden zarfı alarak yine ceketinin içine soktu. Sonra eğilerek lambayı söndürdü. Her şeyi karanlıkta anlatmak daha kolaydı.
Bay Hratsky size anlaşma gereğince nakit para vermek zorunda kaldı. Bu çok büyük bir paraydı. Bu arada elmas madenlerindeki yanı anlaşmalar yüzünden de bankalardan fazla borç alması gerekti. Ne kadar borç aldığını siz de gözlerinizle gördünüz. Bankalar ondan teminat istediler tabii. Bay Hratsky de şirketteki bütün hisse senetlerini karşılık olarak gösterdi. Bankalar her bir hissenin 35 şilin olduğunu kabul ettiler. Yani böyle bir sınır koydular. Oysa siz de bu hisselerin tanesinin 90 şilin olduğunu biliyorsunuz. Ancak hisselerde bir oynama olur da 35 şiline düşerse banka kendi parasını hemen almak için bunları satacak. Bay Hratsky'nin şirketteki bütün hisselerini satacaklar.
Duff devam et Max diye mırıldandı. Sesinin tonunu beğenmeye başladım.
Bay Hratsky Johannesburg'dan bir süre uzaklaşacak olursa, İngiltere'ye makine almaya filan giderse elinize bir fırsat geçecektir. Siz şirketin hisselerinin 35 şiline düşmesini sağlayabilirsiniz. Hemen kendi hisselerinizi satarak lider kayasında altın kalmadığı söylentisini çıkarabilirsiniz. Bay Hratsky kendi hakkını korumak için burada olmayacaktır. Hisseler 35 şiline düşünce bankalar bunları ellerinden çıkaracaklardır. O zaman hisse senetleri iyice düşecektir. Siz de elinizdeki hazır parayla bütün hisseleri toplayabilirsiniz. Şirketin yönetimi elinize geçirip açıktan da 2 milyon altın kazanmamanız için bir neden yok.
Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Sean, "Bu işten sen ne kazanacaksın Max?" diye sordu.
100 bin altınlık çekinizi Bay Courtney.
Sean ücretler artıyor diye söylendi. Bu tip işler için verilen paranın sadece 30 gümüş olduğunu sanıyordum. Yanılmıyorsam bu miktarda vaktiyle senin bir yurttaşın uygun bulmuş.
Duff homurdandı. Sus Sean. Sonra sesini tatlılaştırdı.
Bay Courtney şaka yapmasını sever Max. Yalnızca para mı veriyorsun? Seninle açık konuşacağım. Buna pek inanamadım. Sen zaten zengince bir adam sayılırsın.
Bana taktıkları adları bilmiyor musun sanıyorsunuz? Saray maskarası, Hratsky'nin dili, popo yalayıcı. Bunlardan hoşlandığımı mı düşünüyorsunuz? Günün her dakikasında boyun eğmek bana zevk mi veriyor? Tekrar bağımsız olmayı, yeniden bir erkek olmayı istiyorum.
Sesi titremeye başlamıştı. Birden elleriyle yüzünü örttü. Hıçkırarak ağlıyordu. Sean utancından ona bakamadı. Duff bile rahatsız olmuştu.
Max tekrar konuşmaya başladığı zaman sesi her zamanki gibi yumuşak ve hazindi. Bay Courtney, yarın büronuza gelirken sarı yeleğinizi giyerseniz durumu uygun bulduğunuzu ve kabul ettiğinizi anlayacağım. O zaman Bay Hransky'nin buradan ayrılmasını sağlayacağım.
Atını çözüp bindi ve yola çıkarak karanlıklara karıştı. İki arkadaş ayağa kalkmadılar. Duff,
o banka hesapları doğruydu dedi. Mühürlere baktım.
Max'ın duyguları daha da gerçekti. Hiç kimse bu kadar iyi rol yapamaz. Onu dinlerken midem bulandı. Bir insan böyle soğukkanlılıkla nasıl kalleşlik edebilir?
Oğlum, Max'in namusunu tartışmaya kalkmayalım. Gerçekleri düşünelim. Norman elimize düştü. Bence onu yutmalıyız.
Sean gülümsedi.
Bunu yapmamız için birkaç iyi neden göster. Bugünkü toplantıdan sonra kendisine duyduğum hisler yüzünden beni kolaylıkla ikna edebilirsin.
Duff parmağıyla işaret etti.
1- Norman bunu hak etti. 2- Yönetimi ele geçirirsek her şeyi istediğimiz gibi yapabiliriz. Sen verdiğin iyi karara uyarak herkesin aylığını arttırırsın. Ben de bir numaralı adam olurum.
Sean düşünceli düşünceli bıyığını çekiştirdi.
Evet. 3- Buraya para kazanmaya geldik. Böyle bir fırsatı da bir daha bulamayız.
Sean mırıldandı.
Fakat başka bir Locke Camper olayı istemiyorum. O intihar çok tatsızdı.
Duff ayağa kalktı.
Norman akıllı adamdır. Bunu yapmaz. Hem elmas madenleri ona kalıyor. Yine zengin olacaktır. Biz sadece Witwatersrand'daki sorumluluklarından kurtulmasını sağlayacağız.
23. kısım. Hratski'nin kentten uzaklaşmasını sağlamak zor olmadı. Adamın yeni açılacak madenleri için makine alması gerekiyordu. Ayrıca İngiltere'de işe alınmak için başvuran 100 kadar maden mühendisinden de ikisini seçip getirecekti. Bir hafta sonra Hratski Max'i alarak İngiltere'ye gitmek üzere kentten ayrıldı. Duff Max'le gizlice konuşmuştu. Adam Hratski ile Port Natal'den gemiye binecekleri zaman telgraf çekip her şeyin yolunda olduğunu bildirecekti. İki arkadaş telgrafı aldıkları gün sevindiler. Borsada çok heyecanlı olaylar dönecekti. Daha önce madende altın kalmadığına ilişkin söylentiler de çıkarmışlardı zaten. Bu yüzden borsaya geldiklerinde kapının önünde büyük bir kalabalık olduğunu gördüler. Kendilerine zorlukla yol açıp içeriye girerlerken bir adam Shaw'nun yakasına yapışarak ''Doğru mu?'' diye haykırdı. ''Bunun doğru olup olmadığını bilmeye hakkımız var.'' Shaw'un bastonunu adamın kafasına indirip onun sendeleyerek geride duranların üstüne düşmesine neden oldu. Sonra geri çekilin namussuzlar diye bastonunu sallayarak adamları dağıttı. Daha sonra bir demeç vereceğim. O ana dek terbiyeli terbiyeli bekleyin. Borsanın açılmasından 5 dakika önce Shaw'un başkan locasında ayakta durup öteki üyelere madende altın kalmadığını açıkladı. Duff onu dinlerken hayranlığı gitgide artıyordu. Shaw'un konuşmasını bitirerek locadan ayrılırken salonda tatsız bir hava esiyordu. Sonra çıngırak çaldı ve borsa açıldı. İlk katip Rent şirketi hisselerinin satılacağını söyledi ama alıcı çıkmadı. Ancak 10 dakika sonra biri 85 şilinden birkaç hisse aldı. Bir gün önceki kapanış fiyatından 6 şilin düşüktü bu. Duff Shaw'a doğru eğildi. Kendi hisselerimizi satmaya başlamalıyız. Yoksa kimse bir şey yapmaya yanaşmayacak. Haklısın. Daha sonra hisselerimizi 1/4 fiyatına geri alırız. Yalnız kuşku uyandırmayalım. 30.000 hisse satmakla işe başlayalım. Rent şirketi hisse senetleri bir saatte 45 şiline kadar düştü. Shaw'un kasları gerilmiş, vücudu ter içinde kalmıştı. Katibine 30.000 daha sat derken sesi kendi kulaklarına bile pek hırıltılı geldi. Ama kısa süre sonra biri hisseleri aldı. Shaw endişelenerek biri bizim hisseleri topluyor diye mırıldandı. Duff başını salladı, öyle gözüküyor. Bana kalırsa Tanrı'nın belası Rum F.T.O. Vulos'dur. Hisselerin düşmesi için onun alamayacağı kadar satmamız gerekecek. Duff'la Shaw Rent şirketindeki hisselerin %75'ini satmışlardı. Bir hissede ancak 37,5 şiline inmişti. Hratski'nin hisselerinin satılmasını sağlayacak sınıra çok yaklaşmışlardı. Ama satmaya devam ettikleri için artık fiyatın 2,5 şilin daha fazla düşmesini sağlayacak fazla hisseleri kalmamıştı. Borsa kapandığında Duff'la Shaw yerlerinde bitkin bitkin oturuyorlardı. 15 round dövüşmüş boksörler gibi yorulmuşlardı. Shaw elini Duff'ın omzuna dayadı. ''Her şey iyi olacak, yarın her şey düzelecek.'' Birbirlerine bakarak güç alıp gülümsediler. Shaw ayağa kalktı, haydi eve gidelim. Ertesi gün borsa açıldığında Rent şirketi hisseleri 34,5 şiline düştü. Shaw'la Duff'ın elindeki hisseler tükenmeye başlamıştı. Duff bunu duyunca tamam diye fısıldadı, zengin olmaya hazırlan oğlum. Sonra katibin yaklaştığını gördü Shaw. Adam söylediğiniz hisselerinizi de sattım Bay Courtney dedi. Sadece 34,5 şiline gitti hisseler. Ellerinde hiç hisse kalmamıştı. Duff yerinden doğrulup homurdandı. 100.000 hisse daha sat. Katip afalladı. Beni duymuyor musun? Haydi sat. Katip telaşla dönerek uzaklaştı. Shaw onun kolunu yakaladı. Yapma Duff, burada bir şey dönüyor, satmayalım. Hem neyi satacağız, sen çıldırdın mı? Duff söylendi. Onları zorlayacağım. Bankalar hisseleri ellerinden çıkaracaklar. Bunlar son hisselerimizdi. O 100.000 hissenin satılmasına engel olacağım. Shaw fırlayıp salonda koştu ama daha kapıya erişemeden kara tahtaya hisselerin 30 şilinden satıldığının yazıldığını gördü. Katibe daha fazla satma diye fısıldadı. Adam şaşırdı. Ama hepsini sattım efendim. 100.000'ini de mi? Shaw'un sesinde dehşet vardı. Duruma inanamamıştı. Evet, biri hemen bütün hisseleri kapattı. Shaw sersemleyerek geri dönüp Duff'ın yanına çöktü. Hepsi bir anda satılmış. Bu sözlere inanamaz gibiydi. Bir kabustan farksızdı. Kara tahtada Rent hisselerinin 30 şiline düştüğü yazılıydı.
Peki bankalar ne bekliyordu? Neden ellerindeki hisseleri satmıyorlardı? Duff namussuzları zorlayacağız diyordu. Onları zorlayacağız. Sean ona cevap vermeye çalıştı ama ağzını açamadı. Çünkü o anda salona bakmış ve üyeler arasından salonuna giden Hratsky ve Max'i görmüştü. Bu gerçekten bir kabustu. Adamlar onların etrafını aldılar. Hratsky elini kaldırıp gülüyor, sorulardan kaçmaya çalışıyordu. Sonra iki erkek salona girdi. Hratsky şöminenin yanındaki koltuğuna oturdu. Hala gülümsüyordu. Sean onun gülüşü kadar korku veren bir şey daha görmediğini düşündü. Büyülenmiş gibi adama bakarken tüyleri diken diken olmuştu. Duff da kendisi gibi şaşırmış, sersemlemişti. Max patronuyla konuştuktan sonra Sean'la Duff'ın yanına geldi. Katip Bay Hratsky'ye tanesi 36 şilinden olmak üzere 500 bin hisse sattığınızı söyledi dedi. Bildiğiniz gibi Rent şirketinin bütün hissesi sadece 1 milyondur. Son iki gün içinde Bay Hratsky 75 bin hisse daha almış. Böylece Rent şirketindeki hissesi 600 bine yakın. Ama bugün borsada elinizde olandan fazla hisse sattığınız anlaşıldı. Yani sizin olmayan hisseleri satmışsınız. Bay Hratsky bu durumda anlaşma koşullarını yerine getirmekte zorluk çekeceğinizi belirtiyor. Sean'la Duff hala ona bakıyorlardı. Duff ya bankalar diyebildi, bankalar neden satmadı? Max hüzünle gülümsedi. Bay Hratsky Port Natal'e eriştiği gün Johannesburg'daki borçlarını ödemek için oradaki hesabından yeteri kadar parayı transfer ettirdi. Sonra size o telgrafı çekti ve geri döndük. Bir saat önce geldik.
Fakat bize yalan söyledin, bizi kandırdın.
Max hafifçe başını eğdi. Bay Charlywood, bu sözün anlamını bilmeyen biriyle namus konusunda tartışmaya girecek değilim. Dönüp Hratsky'nin yanına gitti. Locada oturan herkes onun sözlerini duymuştu. Duff'la Sean servetlerini kaybetmiş otururlarken Rent şirketi hisselerinin satışı başladı yine. 5 dakikada bir hisse 90 şilini buldu ve yükselmeye devam etti. Bir hisse 100 şilini bulunca Sean Duff'ın koluna dokundu.
Gidelim.
Birlikte kalkıp kapıya giderlerken Hratsky'nin koltuğunun yanından geçtiler. Milyoner birden konuştu.
Evet Bay Charlywood, her zaman kazanamazsınız.
Adam bu sözleri hiç kekelemeden söylemişti. Duff durup adama baktı. Bir cevap bulmaya çalışır gibi ağzını açtı ama bir şey söyleyemedi. Omuzları düştü ve başını eğerek yürüdü. Onun sendelediğini gören Sean kolundan tuttuğu gibi heyecanla konuşan borsa simsarlarının arasından geçirdi. Kimse onlara aldırış bile etmedi. Arabaya gidene kadar itilip kakıldılar. Embejane arabayı getirince hemen binip konağa döndüler.
Lütfen bana bir içki ver Sean.
Duff'un yüzü kül rengiydi ve birden çizgileri derinleşmişti. Sean 2 kadeh konyak koyup birini arkadaşlarına verdi. Duff içkiyi kafasına dikti.
Beni bağışla, kendimi kaybettim. O hisseleri çok ucuza kapatacağımızı sanıyordum. Yani bankalar satmaya başladıkları zaman.
Aldırma, Sean'un sesi yorgundu. Bu olmadan da biz batmıştık zaten. Tanrım, ne iyi hazırlanmış bir tuzaktı.
Bunu bilemezdik, bu korkunç sinsiliği anlayamazdık değil mi Sean?
Duff kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Sean çizmelerini çekip çıkardı. O gece maden yolunda Max'in yalan söylemediğine yemin edebilirdim. Koltuğa çökerek elindeki kadeyi salladı.
Tanrım, bizim çukurun dibine gitmemize kim bilir ne kadar güldüler. Fakat henüz mahvolmuş değiliz, henüz batmış sayılmayız değil mi Sean?
Duff yalvarıyor, ondan kendisine umut vermesini istiyordu.
Bu işten de kurtulacağız değil mi? Bu yıkıntıdan yeteri kadar para kurtarıp işe baştan başlayacağız. Tekrar servet yapacağız değil mi Sean?
Sean acımasızca güldü.
Tabii, sen parlak meleklerde tükrük okkalarını temizlersin. Ben de operada piyano çalarım. Fakat bir şey kalmalı, hiç olmazsa birkaç bin. Bu evi satabiliriz.
Hayalleri bırak Duff. Bu konak Hratsky'nin, her şey onun. Sean kadehindeki konyağı yuttu. Bunu sana anlatayım. Kalkıp içki dolabına gitti. Hratsky'ye ortada olmayan 100 bin hissenin parasını borçluyuz. Son sattığımız hisseler. Bunları Hratsky'ye verebilmek için önce hisseleri ondan satın almamız gerekiyor. O hisseler için çok yüksek para isteyecektir. Biz bittik Duff, bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? İflas ettik, mahvolduk.
Sean kadehine içki koyarken elleri titriyordu.
Haydi Hraski'den bir konyak daha iç. Bu konyak bile onun artık.
Sean eliyle salondaki pahalı eşyaları, ağır perdeleri işaret etti.
Bütün bunlara son bir kez bak. Yarın polis gelip buraya el koyacak. Sonra yasalara göre her şey asıl sahibine, yani Bay Norman Hraski'ye verilecek.
Koltuğuna giderken birden durdu.
Fakat yasaların uygulanması zaman alır.
Acaba bu olabilir mi?
Duff heyecanla yerine doğruldu.
Bir fikrin mi var?
Sean başını salladı. Onun gibi bir şey. Dinle Duff, 2000 altın kurtarırsan buradan gitmemize razın olur musun?
Nereye, nereye gideceğiz?
Yola çıktığımızda yüzümüz kuzeye dönüktü. Bu da öteki yönler gibi iyi sayılır. İsteyenler için Limpopo'nun ötesinde fil dişi olduğunu söylüyorlar.
Neden burada kalmıyoruz? Borsada oynardık.
Duff şaşırmış ve korkmuşa benziyordu.
Allah kahretsin Duff, burada işimiz bitti. Baştayken emir vererek borsayı etkilemek ve herkesle oynamak ayrı bir hikayeydi. Ama 1-2 bin altınla biz Hraski'nin masasının altında artıkları kapmaya çalışan köpeklerin arasına girebiliriz ancak.
Yeniden başlayalım. Kuzeye gidip fil dişi elde eder, sonra altın ararız. Birkaç arabayla buradan çıkar, yeni bir servet elde ederiz. Artık ata oturup tüfek kullanmasını, yüzüne vuran rüzgarı unutmuş olduğuna iddiaya girerim. Hem çevremizde hiç borsacı da bulunmayacak.
Da fakat bu uğruna çalıştığımız her şeyi bırakmak olacak diye inledi.
Sean bağırmaya başladı. Sen kör müsün yoksa sadece aptal mı? Hiçbir şeyin yok. Onun için olmayan bir şeyden nasıl ayrılabilirsin? Gidip Hraski'yi görecek ve anlaşmaya çalışacağım. Geliyor musun?
Duff ona görmeyen gözlerle baktı. Hayır der gibi başını sallarken dudakları titriyordu.
Pekala, beni burada bekle.
15. ayrımın sonu. Sayfa 250.